Ayrım 5. Her gün hüzün, sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 43. Anneleri ölmedi. Haftalar sonra zayıflamış, yanakları çökmüş halde eve döndü. Hala gülümsüyordu ancak bunun için çaba harcaması gerekiyordu. Bacakları tıpkı kibrit çöpü gibiydi ve zaman zaman düşmemek için masaya ya da sandalyeye tutunuyordu. Değişmiş, süzülmüş, içindeki hayati bir şeylerden yoksun kalmış görünüyordu. Gözleri içinde ışık parlamayan pencereler gibi soluktu. Derisinin altındaki damarlar görünüyordu. Yeni bebek hiç de yeni doğmuş gibi görünmüyordu. Daha çok yaşlı ve kırışmış ve buruşmuş, aksi bir ihtiyar yüzü vardı. Annesi onu yıkayıp pudralarken, kırmızı sırtına vazelin sürerken, gergin karnının üzerindeki göbek deliği tıpkı bir yün düğümü gibi görünüyordu. Aynı morumsu çeneli ve bisikletli rahip geldi ve gücünü kazanması için annesini kutsadı. Çocuğa da şakayla karışık, yeni günahlar işleyip işlemediğini sordu. İşlememişti çünkü yeni günahlar aklına getirmemişti. Hala eskileriyle devam ediyordu. Rahibeler de geldiler. Uzun kuru parmakları arasında tespihlerini tutuyorlar. Annelerinin eline 10 şilinlik banknotlar ve yemek kuponları sıkıştırıp genç kızlara makyaj yapmamalarını ya da naylon çorapla topuklu ayakkabı giymemelerini ve zavallı anneleri için küçük çocuklarla ilgilenmelerini öğütlüyorlardı. Rahibeleri düşündü. Onlardan, rahiplerden daha fazla korkuyordu. Onlara nasıl İsa'nın gelinlerini denebildiğini merak etti. Çünkü gelinlerinin çoğunun sonu hamilelikti. Ve İsa'nın bu kadar çok gelini varsa, cennet neredeyse onlarınki kadar gürültülü bir ev olmalıydı. Bir gün komşulardan bir tanesi mutfakta oturmuş. Annesiyle doğumlar, bebekler, göbek bağları ve kanlı bezler hakkında konuşuyordu. Masadan, ameliyathanenin mermer zeminine damlayan kanı, kanın hemşirelerin ve doktorların kauçuk eldivenlerine ve önlüklerine bulaştığını, kan nakil cihazının yanında ameliyat halindeki hastanın inlemelerini düşündü. Kadının kızı da mutfaktaydı. Aşağı yukarı bir yıl önce evlenmişti. Balık etli, açık tenli, daha çok inek yüzüne benzeyen yuvarlak bir yüzü vardı. İki yaşlı, tecrübeli kadının konuşmalarını dinlerken yeni doğmuş bebeğini sallıyor, ona ninni mırıldanıyordu. Daha sonra hiçbir şey söylemeden ya da izin istemeden bluzunu açtı. Kocaman göğüslerinden birini dışarı çıkardı ve bebeğini emzirmeye başladı. Neredeyse dudaksız, küçük ağız, çılgınca tombul meme ucunu aradı ve bulduğunda aç gözlü bir halde sütü emmeye başladı. Gözleri kendinden geçerek yumuldu. Bu arada göz kapakları mavi gözlerinin üzerine devrilmiş. Hayal alemindeki genç anne, bir eliyle ağırlıktan sarkan göğsünü tutarken yapmacık bir şekilde gülümsüyordu. Annesinin yüzü kızardı ve neler olup bittiğini fark etmeyen komşusunu dürtükledi. Kadın durumu anlayınca emziren kızına gülümsedi. Kibar ancak gururlu, onu azarladı. "Hemen, hemen Sarah," dedi annesi şakayla karışık. "İyi bir kız ol ve onu hemen içeri sok. Oğlanın burada olduğunu bilmiyor musun?" Sarah, kalın göz kapakları altında gözlerini oğlana dikti ve yapmacık gülümsemesine devam etti. "Ah, bunda ne kötülük var. Kolumdan fark etmemiştir bile," dedi. Göğsünü bir oyuncakmış gibi sallayarak. "Bundan çok emin olma," dedi Sarah'ın annesi. Ağırbaşlı bir şekilde ve oğlana bakarak gözlerini sana dikmiş bakıyor. "Aa, bir şey olmaz anne," diye kıkırdadı Sarah. Ve bebek hıçkırıp sütü kusana kadar memesini vermeye devam etti. Delikanlılar okul çıkışında ana caddenin sonunda tepeden cüruf toplamaya giderlerdi. Torbasını 1,5-2 şiline satarlar. Düzenli müşterilerine külçelerini ya da yiyerlerini verirler. Diğerlerine içi boş, ince bir tabakayla külçelenmiş olanları kakalarlardı. Ailelerinin hiçbir şekilde haberinin olmadığı bu parayla sinemaya, Tom Mix, Ken Maynard, Johnny McBrown ya da Richard Dick seyretmeye giderlerdi. Büyük olanlardan bazıları daha iddialıydı. 2 peniye şehirden, evdeki döşeklerinin altına sakladıkları, sigara ya da açık saçık resimler alırlardı. Diğerleri, bacıları tünemiş serçeleri avlamak ya da banyodaki zenginlerin bahçelerindeki seralara atış yapmak için kendi yaptıklarından daha iyi sapanlar alırlardı. Kavgalar her zaman kimin daha iyi cüruf toplama alanına sahip olduğundan çıkardı. Bazen de herkese beleş bu malzeme, rakip çeteler arasında kavgaya neden olur. Kazma sapları, koltuk bacakları savrulur ve çoğunun kafasını kırmaya ya da burunlarını kalıcı olarak yamultmaya yarayan, özellikle en etkili silah olan, yırtılmış çarşafların içine konmuş taşlar havada daireler çizerek döndürülür ve fırlatılırdı. Hava, savrulan cüruf ve diğer çeşitli mermilerle ve yayvan, delik deşik, ıssız bölgede çukurlara ve siperlere çömelmiş çetelerin savaş aykırışları ve acı inlemeleriyle dolardı. Çeteler, tetikte durmaktan yorulup, savaş hırsıyla köpürene kadar barikatların üzerinden akın ederler. Kafaları telaşla önde, birbirlerine sert yumruklarını indirirlerdi. Bu arada yaralar açılır, kanlar cüruf tozlarına karışırdı. Savaşın hareketliliği yavaş yavaş değişip, mağlup olanlar vahşi bir düzensizlik içinde dağılana kadar, yaralanmış kan içindeki arkadaşları yerde sürünüp emekler, küfreder, yardım için haykırırlardı. Bazıları en iyi cürufla dolu birkaç torbayla takas edilene kadar esir alınır. Yeraltı çukurlarında ve kulübelerinde tutulurdu. Bir keresinde, bu çarpışmalardan biri sırasında, arabası Light Bridge, Kırım Savaşı'ndaki hafif süvari, tarzındaki saldırı çetesinin bağıran liderine doğru şiddetle sürüklenirken, çapraz ateş arasında kalmış, kafasına isabet eden, çentikli bir taş nedeniyle sarsıntı geçirmişti çocuk. Sadece yıldızları değil, karanlıkta çevresi altın pullarla süslenmişçesine parlayarak dönen takım yıldızını da gördü. Üzerine aniden çöken bu sessizliğin içinde kardeşlerinin hep bir ağızdan haykırdıklarını duydu. Bir kötürüme taş atan pis, alçak piçler. Geronimo. Hepsi onu yerde oturur. Gökyüzü ve çatılar tepesine döner. Ilık yapışkan kan gözlerini sızar halde bırakarak bu kaba düşmanı çılgınca kovalamaya başladı. Arabasına doğru süründü. Kafasını kocaman ve ağır hissediyordu. Kafatasının içinde sersemletici bir ağrı duymaya başlamıştı. Eve doğru zaferle itilmişti. Arabası savaş arabası, tahtı olmuştu. Çetenin o güne kadarki en çarpıcı ve başarılı yaralısı olmuştu. Ve uzun zaman sonra düşmana ani, ölümcül saldırılar yapmak ve pusu kurmak için bu kusursuz bir bahane olmuştu. Ev halkı kafasında giderek açılan yaranın önce farkına varmadılar. Her nasılsa annesi bir yüz attı ve bayıldı. Babası da bir baktı ve deri kemerini çözmeye başladı. Kafasının etrafına sıcak ekmek, su lapası sarılarak yatağa yatırıldı. Diğerleri ise yatağa ekmek, su ve kaba etlerine yedikleri dayakla yatırıldılar. O gece uyanıklıkla süt yerine kan gelen koca çıplak göğsüne bir örgü şişi saplanmış. Şişman, yapmacık gülümseyen kızı gördüğü kabus arasında acı içinde yattı. Uzun, karanlık bir acı tünelinin içinde emeklerken duvarlar üzerine çöküp onu içine alacakmış gibi görünüyordu. Her şey dağılıyor, parçalanıyor, ayrılıyordu. Bir çeşit yapışkan sabunun içine hapsolmuş, batıyor gibiydi. Işığın keskin, ince noktaları gözlerinin önünde aydınlandı. Kafasının gürültü karmaşasının içinde pensler, makaslar, şırıngalar yüzerken, mide bulantısının gölgesi üzerine çöküp onu boğdu. Ama o, uzaktaki bir ışığa, uzakta ancak, tünelin parlak ağzına doğru inatla emekledi. Ağır akan, yapışkan sıvının içinden, her santiminde acı çekerek emekledi. Beynini batırarak, ona vurarak, sürtünerek yükselen, acayip bir kaynama başladı. Ve aniden önünde giderek büyüyen büyük bir delik açıldı. Yer sallandı, durdu, sallandı. Bir bulantı dalgasının içine düşüyordu. Uyandığında hala karanlıktı. Loş bir parlaklıktan sızan, farklı türde bir karanlığın içinde, uzaktaki yeşil bambu ekrandan bir ışık halkası parladı. Sonra bir adam, alçak sesle, idrarla ilgili bir sıkıntı var dedi. Ne yapacağınızı biliyorsunuz hemşire. Yan tarafına dönmeye çalıştı, ancak dönemedi. Onu soluksuz bırakan bir ağrı fırtınasına yakalandı. İçinden ağır ağır gelen bir ağrı diğerlerini bastırmaya başladı. Hareket ettiğinde bir taraftan diğer tarafa kayıp yuvarlanan, içinde büyüyen bir ağırlık gibiydi. Terlemeye başladı. Ter damlaları kirpiklerine tutunup sisin içinden görülen donuk bir yıldız gibi ışıldıyordu. Bu farklı ağrı daha sonra giderek büyüdü ve çığlık attıracak hale gelene kadar acıyla birleşti. Sonra yeşil perdeler sallandı. Büyük bir ışık kütlesi. Genişleyip gözlerini kamaştırarak içeri girdi. Işığın önünde bir gölge durdu. Loşluk geri döndü. Tepsideki aletlerin metalik çınlaması da öyle. Canını acıtmayacağım tatlım dedi yatak örtüsünü çeken hemşire fısıldayarak. Sıcak nemli teninde ani bir serinlik oldu. İyi bir çocuk gibi sadece gevşe. Hemşire işini yaparken onu korku ve dehşet içinde izledi. Kaslarının ve sinirlerinin tamamı gergin, sarılmış tel gibiydi. Yumuşak lastik tüpü hassas idrar geçidine sokarken sessiz ve ustaca hareket ediyordu. Sanki bu iş örgü örmek ya da boncuk dizmek gibi sıradan bir şeydi. Kendini savunmasız, hakarete uğramış, utanmış hissetti. Ve tüp daha da içeri girdiğinde ani ancak küçük bir acı duydu. İdrar geldiğinde duyduğu rahatlama öylesine müthişti ki her şeyi unuttu. Utancı, aşağılanmayı, o tanımadığı acıyı. Süzülmüş, içi boşaltılmış gibi hissetti. Bu mutluluk verici bir şeydi. Çocuk kapı doldurunca hemşire etrafını havluyla kapattı. Battaniyesini kenarlara sıkıştırdı. Ona gülümsedi ve çıktı. Hala ağrısı vardı ancak azalmıştı. Ve dışarıdan gelen gece sesleri yavaş yavaş azalırken, yanında belli belirsiz düşüncelerine ninni söyleyen bir refakatçi varmış gibi uykuya daldı. Kreton perdelerin arasından sızan sabah ışığında her şey tuhaf, yeşil kahve gibi görünüyordu. Sanki kendisine ait bir odadaydı. Bir tane dar bir pencere vardı. Duvarlar krem rengindeydi. Her yerde dezenfektan kokusunu alabiliyordu. Annesi de tuvalet temizliğinde aynısını kullanırdı. Pencerenin kenarında beyaz etiketli, yeşil, küçük bir cam şişe vardı. Bir yerlerde bir zil çaldı. Koridorlardan telaşlı ayakların, hışırdayan eteklerin, iteklenen arabaların, kapıların sesi geliyordu. Koridorda hemşireler birbirlerine giderek alçalan bir sesle sesleniyordu. Küçük Margaret'ı doyurdun mu Joan? Zavallı küçük Kevin'in yine üstleri kanıyor. Küçük odadaki yeni çocuk. Biraz tuhaf değil mi? Hemşire içeri girdi ve derin bir kaseden ona sıcak süt içirdi. Bu geçen gece ona tuhaf bir hizmet sunan hemşire değildi ve bundan memnun oldu. Çünkü kadının gözlerine bakamıyordu. Sütü usulca yudumladı. Hemşire ağzını sildi ve yastıklarını düzeltti. Çıkınca çocuk olanları düşünmeye çalıştı. Karanlık sokakların içinden geçerek yaptığı ağrılı yolculuğu, bir battaniye içinde taşınarak taş merdivenlerden çıkarılışını, geniş kapıların üzerinde parlayan ışık küresini. Şimdi ise tuhaf bir odada, serin bir yatağın içinde mahsur kalmış yatıyordu. Yatak çarşafları aniden yatağın altında sıkıca bağlanmış zincirleri oluvermişti. Onu tutan yumuşak, keten zincirler. Şimdi ön bahçede yerde kıvranarak yatan serçeyi hatırladı. Ağabeyinin sapanından çıkan bir mermiyle sakatlanmıştı. Kanatları kırılmış, çılgınlar gibi ciyaklıyordu. Önce yürümek, uçmaya çalışmak, gücünü ve onurunu kazanmak için verdiği çılgınca, ancak boşuna çabaya gülmüştü. Daha sonra hafiften midesi bulanmıştı ve birinin eline bir taş alıp mahvolmuş, sakatlanmış şeyi sefaletinden kurtarmasına sevinmişti. Beyaz ceketi içinde koyu tenli, hüzünlü, ince yüzü bir adım içeri girip yatağın kenarına oturdu ve onu muayene etmeye başladı. Sonra çarşafları kenara çekerek kafasında iki şeyle ilişkilendirdiği o bölüme dokunmaya ve ovalamaya başladı. Tuvalet kabı ve rahibin kederli bir ses tonuyla bahsettiği o büyük kara, adlandıramadığı günah. Kibarca, ancak hüzünlü gülümseyen, koyu tenli adam, bu tuhaf ve korkutucu şeyi yapmaya devam etti. Güçlü ve serin parmakları alt bölgelerine bastırıyor ve mesaj yapıyordu. Arada sırada da alçak sesle, canını acıtmıyorum değil mi evlat diye soruyordu. Canı fazla acımıyordu. Ancak yüzünü kükreyen bir fırın gibi hissediyordu. Çünkü kendisine bildik bir şekilde dokunuluyordu ve bu daha önce hiç dokunulmamış bir bölgeye yapılıyordu. Ağlamak, bağırmak, öfkeyle tekmelemek, onu bu berbat hakaretten kurtaracak ve bu yabancının böylesine korkutucu bir şekilde bedenini ve organlarını kullanmasını durduracak herhangi bir şey yapmak istedi. Ancak adam, testislerine yavaşça bastırıp ovalarken, elinin sert ve ritmik hareketlerini, canını yakıp yakmadığını soruyor, oldukça uzakta ve dalgın görünüyordu. Biraz ağrısı vardı ancak giderek azalıyor, rahatlamaya, daha sonra bir kabarıklığa, beklenmedik, istenmedik ancak ısrarlı bir zevke dönüşüyordu. Bu güzel suçluluk duygusu giderek içinde yükselmeye devam etti. Ve korku içinde bir yerlerde bir kas sertleşmesinin farkına vardı. Adam aniden durdu ve bir süre çocuğa baktı. Büyük, nemli gözlerinde üzüntülü bir şaşkınlık vardı. Çocuğun üstünü örttü, ayağa kalktı, deftere bir şeyler yazdı. dalgın dalgın gülümsedi ve ceketin uçlarını hışırdatarak çıktı. Perdeler tamamen açıldığında sokağın diğer tarafındaki soylu evlerin üst katlarını gördü. Eski tuğla cepheleri, tıpkı yeni zamanın kaba davranış biçimlerini, genişleyen açgözlü şehrin çılgın karmaşasına ve telaşına, bu hoş binaların rahatlığını ve asaletini çiğneyen, aceleci yeni binalara bakıp yüzleri kızaran kadınlar gibi gün batımında parlıyordu. Pencerenin birinden zaman zaman hareket eden insanlar gördü. Daha sonra aşağıdaki kalabalık sokağa bakan bir kızı izledi. Bu kadar genç bir insanın böyle eski bir evle bağlantılı olması ona tuhaf ve yanlış geldi. Saçındaki beyaz, canlı kurdeleyi bile görebiliyordu. Kız bileklerinde kabarık manşetleri olan sarı bir elbise giymişti. Ancak o eski pencereden, aşağıda pervasızca süren hayata bakarken, duruşunda tarifsiz bir hüzün vardı. Kulesindeki yalnız prensesi düşündü ve kendisi de bu steril sessizliğinde, zincirlendiği için ona el sallamak, dikkatini çekmek istedi. Kız, gözden kaybolup, bir daha da pencerede görünmeyince dışarı bakmaktan ve çürüyen evlerin sönük gözlerini görmekten nefret etti. İki hemşire içeri girdi. Biri iri, asık suratlıydı. Ve penguen gibi paytak paytak yürüyordu. Yüzünde çilleri vardı. Diğeri ince, sivri burunlu, çekingendi. Koyu, hassas gözleri ve suratında sürekli pis bir gülümseme vardı. Şişman olanı koltuk altına soğuk, cam bir gösterge soktu. Hemşireden ağzına koymamam için talimat aldım. Bu arada diğeri yatağında temiz çarşaf seriyordu. Çalışırken kendi aralarında konuşuyorlardı. Ancak ince olanı son çarşafı kaldırıp çocuğun çıplak olduğunu fark etti ve arkadaşına pis pis sırıttı. Buranın bir çocuk hastanesi olması gerektiğini sanıyordum Elian dedi. Zaten öyle budala dedi arkadaşı. Dereceyi sallayıp kısık gözlerle dikkatle bakarken. Fakat bu çocuk değil. İkisi de bakıp kıkırdadılar. Yatağını yaptıktan sonra dışarı çıkarken hala kıkırdıyor ve aralarında fısıldaşıyorlardı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 51.